17. ayrım. Birçok firmanın sağladığı kolaylıklar, kafeler, jimnastik salonları, saunalar, akupunktur bu akıcılığı teşvik ediyor. Bazı kurum intranetleri şirketin seyahat acentesi aracılığıyla personele tatil seçenekleri sunuyor. BP'nin ve bazı başka şirketlerin insan kaynakları işlerini yürüten İK şirketi Exalt, finansal hizmet şirketlerinin masalarının başında oturan çalışanlara ev kredisi ve benzeri şeyler sunmasını sağlayacak olanaklar araştırıyor. Peki ama bu insanların çalışıyor olması gerekmiyor mu? Hayır. Exalt'un küresel müşteri ilişkileri şefi Alan Little'a göre bu zorunlu değil. Eğer personel hafta sonu evinde şirketin dizüstü bilgisayarıyla çalışabiliyorsa o zaman ona normal bir çalışma gününde tatil rezervasyonu yapma imkanını da tanımak gerekir. İnsanlar çıkardıkları işe göre değerlendirilmemelidir. The Economist, 18 Kasım 2000. Aptal firmalar internete girişi bloke etme telaşına düşerek e-postaları denetleyerek ve insanları PC'lerini oyun oynamak için değil sadece iş yapmak için kullanmaya mecbur bırakacak yeni politikalar geliştirerek bunun tersini yapıyorlar. Bu firmaların çoğu personelin e-postalarını akşamlara indirmelerini istiyor. Bu zamana hükmetmek değil endüstriyel zamana arka çıkma çabasıdır. Başarısız kalmaya mahkum bir çaba. Bay Little, zamanla hükmetme havarisi, endüstriyel zamanın zincirlerinden kurtulmakta olan, küçük ama sayıları artmakta olan yöneticiler grubu içinde yer alan birisi. Accenture, sonuca dayalı yönetim konusunda deneyler yapmakta. Ama gerçek bir devrimcinin gözlerini, gelişme halindeki bir yönetim danışmanlığı şirketi olan Ayres Unlimited'in kurucusu Sue Magur'dan başkasına çevirmesine gerek yok. Bu şirket teklifsiz ve eğlenceli bir yer. Magur insanların çalışmaktan neşe bulmasını istediğini söylüyor. Ama Magur aynı zamanda gerçekten zamana hükmeden bir şirket yaratmıştır. Global Room dergisine verdiği mülakatta şöyle diyor. İnsanlar için işe başlama ve işi bırakma zamanı diye bir şeyin olmadığı bir ortam yaratmak istiyorum. Tatil süresi üzerinde hiçbir kısıtlama yok. Eğer bir gün ya da iki hafta izinli olmak istiyorsanız olun. Yetişkin insanlar gibi davranalım. Burada çok geniş bir özgürlüğe sahibiz. Ama aynı zamanda ağır sorumluluklarımız da var. Global Room, Eylül-Ekim 2000. Magri'nin çalışanlarından Karen Lyon, Ayres Unlimited'daki çalışma temposu hakkında şöyle diyor. Dönem dönem çok sıkı çalışıyoruz ama ardından uzun bir dönem boyunca yapacak hiçbir işimiz olmuyor. Kulağa tanıdık geliyor değil mi? Endüstriyel makinenin birer vidası haline getirilmeden, fabrika zamanı denilen de tarihsel sapmadan önce de işte böyle çalışıyorduk. Zamana hükmetmeden çalışma eninde sonunda tatil günlerinin ve hafta sonlarının ölüm fermanını imzalayacaktır. Birçokları bunu dehşet verici bir şey olarak görebilir. Çünkü işimizi yaptıktan sonra geriye elimizde kalan zaman dilimleri bunlardır. Ama bu serbest zaman için bu kadar büyük bir kavga vermiş olmamızın tek nedeni çalışma zamanının bileklerimize sıkı sıkıya geçirilmiş bir kelepçe olmasıydı. Gerçek kurtuluş bileklerimizdeki bu kelepçeyi hepten kırıp atmamızda kendi zamanımız üzerinde sadece işten arta kalan parça bölük zaman üzerinde değil, zamanımızın tamamı üzerinde kendi kontrolümüzde kurma talebinde bulunmakla gelecektir. Yeni zamanlar. Zamana hükmetmek bu katıksız biçimiyle bütün işçilere ve bütün işlere uygulanamaz. Bilgi çalışmasının zamana hükmedebileceği açıktır ama bazı imalat işleri ve ön cephe hizmet işleri hala belli insanların A saatinde B mekanında hazır bulunması gerekmektedir. Gene de çoğu işçinin kendi zamanına şimdi olduğundan daha fazla hükmetmesi mümkündür. Otomobil fabrikasında çalışan muhasebecinin sırf atölyedekiler öyle yapıyorlar diye 8-30-16-30 saatleri arasında çalışması gerekmez. Bir kahve zincirinin pazarlama yöneticisinin sırf kahve servisi o saatler arasında yapılıyor diye mutlaka 9-17 saatleri arasında çalışması gerekmez. Vardiyalı çalışan insanlara çalışmak istedikleri vardiyalar konusunda daha fazla tercih ve çalıştıkları vardiya sırasında da daha fazla özellik tanınabilir. Zamana hükmetmenin geniş bir yelpazesi vardır. Mesele bu yelpaze boyunca gerçek zaman hükümdarlığına doğru olabildiğince çok sayıda çalışanı birlikte götürebilmektir. Elektronik devreler için çelik kaplar üreten Dutton Engineering, uzunluğu önceden belirlenmiş bir iş günü hatta çalışma haftası uygulamasını terk edip 1.770 saatlik çalışma yılı uygulamasına geçmiştir. Personel büyük bir siparişin zamanında teslim edilebilmesi için çok sıkı çalışmakta ama iş sıkışıklığı azalınca daha fazla tatil yapmaktadır. Zamana hükmetmek sadece beyaz yakalı işlerle sınırlı değildir. Bununla birlikte mevcut iş yeri uygulamalarında reforma gitmek kolay değildir. Zamana hükmetmek özellikle çok yüksek bir yönetim becerisi gerektirir. Belirli bir yerde önceden saptanmış sabit saatler arasında fiziksel olarak mevcut bulunan insanları yönetmek dünyanın en kolay işidir. Ama insanları değil de onların çalışmasını yönetmek, insanların oturdukları yerde yaptıkları çalışmayı yönetmek demek değildir. İnsanların çalışmasını yönetmek bir ilkokul sınıfının kaydını tutmak kadar meydan okuyucu Bir iştir ama bu çoğumuzun bildiği bir şey. Sosyolog John Johnson, sanal iş yerlerinin kimi yöneticiler için büyük bir meydan okuma olacağını vurguluyor. Bundan böyle gelişi güzel kontrole sahip olmayacak. Oysa bunun örgüt insanları için önemi çok büyüktür. Birçok yönetici, yani örgüt adamı, önlerinde duran bilgisayar ekranına bakan insanların çalıştıklarını sanmakla kendini kandırıyor. Zira o insanlar o anda sevgililerine e-posta gönderiyor, tatilleri için daha iyi seyahat teklifleri arıyor veya telefon faturalarını ödüyor olabilirler. Böyle yapmakla yaşamın çalışmalarına müdahale etmesine izin veriyorlar. Ve Alan Little'ın haklı olarak söylediği gibi öyle de yapmaları gerekiyor. Oysa birçok yönetici için çalışanların gözü önünde bulunması ihtiyacından vazgeçmek zordur. Mercury Brumuth-Nofen dediği gibi esnek çalışma düzenlemeleri bir tür azat etme modelidir. Esnek çalışmada çalışanlara şu denir: vizyonumuz şu, sürecin sonunda şu hedefe varmak istiyoruz. Böylece hakkınızdaki değerlendirme sizin pazartesiden cumaya veya sabahın 7'sinden akşamın 7'sine kadar iş yerinde olup olmadığınıza değil ne ürettiğinize bakılarak yapılacaktır. Bu öğrenimlerini endüstri döneminde yapmış yöneticilere zor gelebilir. Sabah kimsenin olmadığı boş bir büroya gittiklerinde birkaç yıl önceki bir British Airways reklamından hatırlayacağınız soruyu sorarlar. Bu insanlar nereye gitmiş? Eğer yöneticiler bu endüstriyel kafa yapısını bir yana bırakmayacak olursa bu muhtemelen onların son kullanım tarihlerinin geçmiş olduğu anlamına gelecektir. Zaman yönetimi kötü yönetim demektir. Gerçek şu ki değişik insanlar günün değişik zamanlarında ve değişik koşullarda daha iyi çalışırlar. Bazı insanlar sabahın erken saatlerinde olağanüstü üretken olurken diğerlerinin öğlene kadar doğru dürüst kendilerine gelemedikleri ve kafalarını tam olarak ancak akşamın erkek saatlerinde toplayabildikleri bilinen bir biyolojik gerçekliktir. Birbirlerinden farklı bu tiplere evimizde ve çalıştığımız büroda hepimiz rastlayabiliriz. Tanıdıklarımızın arasında öyle insanlar vardır ki sabahları saat 11'den önce ve ikinci fincan kahvelerini içinceye kadar onlarla konuşmamak gerekir. Bazılarının ise yanlarına sokulmamak gereken en iyi saatler muhtemelen şöyle bir kestirmeye ihtiyacı hissettikleri öğleden sonra 3 ile 4 arasıdır. Bireysel biyolojik saatleri yapay bir iş gününün içine sıkıştırmaya kalkışmaktansa insanları kendilerini en verimli hissettikleri zamanlarda çalışmakla serbest bırakmalıyız. Zira diğer bütün konularda olduğu gibi işte de zamanlama her şey demektir. Şirketler için bundan çok daha fazlası söz konusudur. Personeline zamanla hükmeden işler sunan firmalar daha yüksek vasıflı elemanları saflarına kazanacak ve onlardan daha fazla değer elde edecekler demektir. Üstelik zamanla hükmetmeden çalışma sadece aile dostu türden esnekliğe karşı gelişmekte olan şiddetli tepkiye de bir son verecektir. Çocuksuz işçiler aileleri olan işçilere tanınan esneklik imkanlarına kızmaya başlıyorlar. Eleanor Burkett, Bebek Torpili, Aile Dostu Amerika Çocuksuz İnsanları Nasıl Dolandırıyor? Adlı yapıtında şunu soruyor. Sen hasta çocuğunu okuldan almak için büroyu apar topar terk etmek zorunda kaldın diye ben niye daha fazla çalışmak zorunda olayım? Zamana hükmeden bir iş yerinde böyle bir zorunluluk yoktur. Anne babaların da diğerleriyle aynı hedefleri tutturması gerekir. Akşamları çocuklar uyuduktan sonra çalışabilirler. Çocuksuz veya çocukları evden ayrılmış işçiler de iş yerine canları ne zaman istiyorsa o zaman gelip gidebilirler. Zamanı hükmetmek demek, çocukları okuldan almak için öğleden sonra saat 3'te iş yerinden ayrılabilmek demektir. Öğleden sonra saat 3'te iş yerinden ayrılıp yüzmeye gidebilmek demektir. Öğleden sonra saat 3'te iş yerinden ayrılıp biraz kestirmek için eve gidebilmek demektir. Esnek çalışmadan yana olanların çoğu bunun bize daha az çalışma imkanı vereceğine inanıyor. Bu bazıları için doğru olabilir ama zamanla hükmetmek daha az çalışmakla aynı şey değildir. Nitekim eldeki kanıtlar zamanla hükmetme olanağına en çok sahip olanların en fazla çalışanlar olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak zamanla hükmetmekte amaç saat saymaktan tümüyle kurtulmak demektir. Kaldı ki çalışılan saatlerin hangileri olduğunu söyleyebilmek gittikçe zorlaşmaktadır. İş yerinde geçirilen saatlerin epey bir kısmı zevk almaya harcanırken bilgi çalışması sabah işe giderken otobüste veya hafta sonu plajda yapılabilmektedir. ET, çalışma ile yaşam arasındaki duvarı her iki yönde de yıkmıştır. Pek yakında bu ayrımı muhafaza etmekten tümüyle vazgeçmenin zamanı da gelecektir. Sonuç olarak zamanı hükmetmek, çalışma zamanı denen şeyi tümüyle terk etmek demektir. Yaşamımızı yapay olarak parçalara ayıran endüstriyel zamanın fraganlarından kurtulup endüstri öncesi çalışma yönetimine dönme süreci içindeyiz. 200 yıllık zaman kontrolünün ardından 21. yüzyıl zamanımızı geri alacağımız yüzyıl olacak. Aynı zamanla hükmetme olanı duygusal ve kişisel yatırımımız karşılığında çalışmadan talep ettiğimiz şeylerden sadece ilkidir. Söz konusu olan 9. bölümde yer alan yeni çalışma şartlı adlı uzun listedir. Zamanla hükmetme mücadelesi ancak çalışmanın yaşamımızdaki yerinin algılanış tarzını değiştirmeye yönelik başarılı bir hareket söz konusu olursa kazanılabilir. Çalışmanın kolektif tahammülsüzlüğümüzde yaşamımızın rahatsız edici bir eklentisi olmaktan çıkartılarak onun içkin, merkezi bir parçası olarak yeniden yapılandırılması gerekiyor. Çalışmanın gerçek benliğimizin sulandırılmış hali değil, insanlığımızın belirleyici özelliği olduğunun kabulü gerekiyor. Hükümetlerin, işçi sendikalarının, üst yönetimlerin, eğitim kuruluşlarının ve medyanın bu konuda oynamaları gereken önemli roller var. Ama işçiler de bireyler olarak öne çıkıp çalışmanın kendilerini esinlendirmesini arzulayıp talep etmedikçe, yaptıkları çalışmayı bugüne kadar olduğundan çok daha sıkı bir biçimde sorgulamadıkça bu alanda ilerleme kaydetme olasılığı sıfırdır. Bir Fransız vergi müfettişinin Theodor Zeldin'in söylediği gibi iş bir aşk ilişkisi gibidir. Eğer sevmiyorsanız terk etmeniz gerekir. Kendi istihdamınız söz konusu olduğunda bir orta yol bulmanız mümkün değildir. Ya seven ya da terk eden olacaksınız. Ama hangisi olduğunuzu nasıl bileceksiniz? Haydi bildiniz diyelim. O durumda ne yapacaksınız? Bana göre işler. 8. bölüm. Birisinin hayat arkadaşı için şöyle dediğini düşünün. Hepsi bir evlilik öyle değil mi? İdare edip gidiyoruz işte. Hayatta daha önemli şeyler de var değil mi? Birlikte yatacak ve sinemaya gidecek bir kimsen var. Yeter de artar. Yani ölüm düşeğinde keşke eşimle daha fazla birlikte olabilseydim diyen birini hiç gördünüz mü? Hiç kimse eşiyle olan ilişkisinden böyle söz etmez. Ya da en azından söz etmeyeceğini hararetle ummak isterim. Oysa çoğumuz iş yerinde eşimizle birlikte olduğumuzdan çok daha fazla zaman geçirdiğimiz halde insanın yaptığı işten böyle söz etmesi sosyal kabul görmekte, hatta teşvik edilmektedir. Uyanık geçirdiğimiz zamanın çoğunu hasrettiğimiz bir faaliyetten bu kadar saygısızca söz etmemiz çok garip. Kişisel ilişkilerimize ne kadar çok zaman ayırdığımızı bir düşünsenize. Acaba bana uygun bir insan mı? Evleneceğim kişinin bu olacağından nasıl emin olabilirim? Bağlanmanın zamanı geldi mi? Gerçekten de göründüğü kadar iyi birisi mi? Dergiler hem erkek hem de kadın dergileri, ilişki tavsiyeleri ve sadakat testleriyle dolup taşıyor. Birbirimize uygun olup olmadığımızdan endişe ediyoruz. Astrologlar aslanla akrep burçları arasında gerçek bir aşkın olup olmayacağı konusunda besbelli ki olmuyor, bir şeyler söyleyerek çuvalla para kazanıyorlar. İdealleş ve kusursuz ilişki arayışı son bulmuyor. Oysa gerçek aşkı nasıl bulacaklarını öğrenmek umuduyla kitapçıların tavsiye raflarına saldıran insanların çoğu yaptıkları iş üzerinde düşünmeye birkaç saniye olsun zaman ayırmıyor. Şans eseri bir işe veya kariyere başlıyor ve sonra bununla idare edip gidiyorlar. Çalışma genellikle ilişki kadar titiz bir değerlendirmeye tabi tutulmuyor. Yapılan iş çoğu zaman bir veya iki ölçüte göre değerlendiriliyor. Ücreti ne kadar? Gidip gelmesi kolay mı? Bütün bunlar yanlış şeyler. Çalıştığımız işte eşimizle birlikte olduğumuzdan daha fazla zaman geçiriyoruz. Üstelik ister kabul edelim, ister etmeyelim. Çalıştığımız iş mutluluğumuz için en az öbürü kadar büyük bir önem taşıyor. İnsanlarla kurduğumuz ilişkilerin doyurucu olmasını istiyoruz. Çalışmadan da aynı şeyi beklemenin zamanı geldi. Eğer işinizi boş buluyorsanız onu terk edin. Hiç yoktan iyiye razı olmayı reddedin. Karşılığında size hiçbir şey vermeyen bir faaliyete enerji harcamaktan vazgeçin. Kötü işin sürmesine izin vermenin, ne de olsa bir iş biçimindeki kolektif mazoşizm entrikasının parçası olmayı bırakın. Bekleyin, talep edin, arayın. İlişkileriniz üzerinde nasıl titizleniyorsanız doğru bir işte çalışıp çalışmadığınızı da sorgulayın. Size ihtiyacınız olan şeyi veriyor mu? Emellerinizi karşılıyor mu? Yoksa yeni bir iş aramanın zamanı mı geldi? İşte o kalıp o yararlı bir hale getirmeye mi çalışmalı yoksa oradan ayrılmalı mı? Çalıştığınız iş size şu son günlerde ne yarar sağladı? Çalışma ile kişisel ilişkiler arasında güçlü paralellikler vardır. Kendimize uygun bir insan bulabilmeye zaman ayırırız. Yaptığımız ilk tercihin yanlışlığı ortaya çıksa bile o tercihe bağlı kalma konusunda üzerimizde sosyal baskı vardır. Kendi doğru bulduğumuz yolda ilerleme çoğu zaman muazzam bir inanç gerektirir. Üstelik hem aşk hem de iş yaşamımızda şanslı olmanın kendimiz ve yaşamımız hakkında ne düşündüğümüz üzerinde aynı derecede önemli bir etkisi vardır. Turnayı gözünden. Güzel bir görünüme ve altın kredi kartlarıyla dolu bir cüzdana sahip olmanın insanın başını döndürmesi kolaydır. Bunlar kimin gözünü kamaştırmaz ki? Ama plastik kartların ve hoşluğun getireceği şeylerin bir sınırı vardır. Bunlar insanın kendisine denk bir sevgili bulmasının yerini tutmaz. Aynı şekilde toplumun geleneksel olarak doğru bulduğu şeyleri, özellikle para ve statü sağlayan iş veya kariyerlerin de insanı baştan çıkarması kolaydır. Hoş görünümlü, paralı bir eşe sahip olmayı istemenin yanlış bir tarafı yok. Para ve statü istemenin de yanlış bir tarafı yok. Ama bunlar yetmez. Joseph O'Neill, ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'na bağlı HIV ve AIDS'i önleme ve tedavi bölümünün müdürüdür. O'Neill, 35 yaşında, özgeçmişinde gerekli tıp okullarının ve referansların tümünün yer aldığı parlak ve başarılı bir doktordur. Amerikan tıp dünyasının doğruğu John Hopkins Hastanesi'nde prestijli bir işe girmek üzereyken bundan vazgeçti. Onun yerine Baltimore'da az tanınan bir AIDS kliniğinde işe girdi. Sonuçta kendisini devlet memuru yapan kariyeri inişli çıkışlı bir yol izledi. Onunla ilgili kişisel yaşamıyla, özellikle de cinsel yaşamıyla işi arasında belirgin bir paralellik kuruyor. Hopkins de işi reddetme kararı kritik bir karardı. Diğerleri gibi olacak olduktan sonra, bunu kinaye olsun diye söylüyorum, eşcinsel olmanın anlamı ne diye ciddi ciddi düşündüğümü anımsıyorum. Nasıl ki kişisel yaşamımda yüreğimin sesini dinlemeye, kendime uygun bir yaşam sürmeye karar verdiysem, aynı şeyi işimle ilişkili olarak da yapmam gerekmiyor muydu?